Ayrım 52, Kızılmars, Kim Stanley Robinson, sayfa 483. Kötü uyudu ve uzun bir gecenin sonunda yine John'la ilgili bir düş gördü. Uzay istasyonunun serin havalı ve yukarı eğimli uzun bölmelerindeydiler. Mars yer çekimiyle dönüyorlardı. 2010'daki uzun konaklamaları sırasında orada 6 hafta boyunca beraberdiler. Genç ve güçlüydüler. "Süpermen gibi hissediyorum," diyordu John. "Bu yer çekimi harika. Kendimi Süpermen gibi hissediyorum." İstasyonun çevresinde dolanan büyük koridorda uzun adımlarla koşuyorlardı. "Mars'ta her şey değişecek Frank, her şey." Hayır, her adımları 3 adım atlayışın son sıçrayışı gibiydi. Boing, boing, boing, boing. Evet, tüm meseleleri yeterince hızlı koşmayı öğrenmek olacak. Madagaskar'ın batı kıyısının üstü harika bir bulut lekesi örüntüsüyle kaplıydı. Güneş aşağıdaki okyanusu bronza boyuyordu. "Her şey buradan harika görünüyor." "Biraz daha yaklaş ve oldukça çok şey görmeye başlayacaksın," diye mırıldandı Frank. "Ya da çok az." Soğuktu. Sıcaklık konusunda tartıştılar. John Minnesota'lıydı ve çocukken penceresi açık yatardı. Oysa Frank üşüyor ve omuzlarının üstünde bir yatak örtüsüyle dolaşıyordu. Ayakları buz kalıpları gibiydi. Satranç oynadılar ve Frank kazandı. John kahkaha attı. "Ne aptalca," dedi. "Ne demek istiyorsun?" "Oyunların bir anlamı yok." "Emin misin? Bazen yaşam bana bir tür oyun gibi görünüyor." John başını salladı. "Oyunların kuralları vardır fakat yaşamda kurallar durmaksızın değişir. Filini rakibinin şahının yanına çekebilirsin. O da eğilip filinin kulağına bir şeyler fısıldar ve ansızın onun için oynamaya başlar. Kale gibi davranır, sekilip gidersin." Frank başını sallayarak onayladı. Bunları John'a o öğretmişti. Yemekler, satranç, sohbet, dönen yeryüzü manzarasından oluşan bir bulamaç. Yaşadıkları tek hayat buymuş gibiydi. Houston'dan gelen sesler YZ gibiydi. İlgileri saçmaydı. Gezegenin kendisi öyle güzeldi. Toprağı ve bulutlarıyla öyle karma karışık şekiller oluşturmuştu ki. "Hiç aşağı inmek istemiyorum. Yani bu Mars'ın olabileceğinden de iyi. Ne dersin?" "Hayır." Birbirine sokulup ürpererek John'un ergenliğinden söz etmesini dinleyerek vakit geçirdiler. Kızlar, spor, uzay düşleri. Frank Washington hikayeleriyle, Machiavelli'den derslerle yanıt verdi buna. John'un bu haliyle oldukça zorlu birisi olduğunu kavrayıncaya dek devam etti. Arkadaşlık sonuçta sadece başka bir anlamıyla diplomasiydi. Ama sonra bulanık bir hayalin ardından konuşmak, duraksamak, ürpermek, babasından, Jacksonville barlarından eve sarhoş gelmekten, Priscilla'dan ve onun sarı saçlarından, moda dergilerine uygun yüzünden söz etmek, onun artık nasıl da kendisi için bir şey ifade etmemesinden, sadece göstermelik bir şekilde onu yerde tutmasınlar diye psikiyatristlere normal görünmek için yapılan bir evlilik oluşundan. Adamın hatası da değildi, terk edilmişti sonuçta, aldatılmış. Kulağa tatsız geliyor, insanların beş para etmez olduğunu düşünmene şaşırmamalı. Frank aşağıdaki büyük mavi lambalarına elini salladı ama öyleydiler. Rastlantıyı da gördüğü Afrika boynuzuna el salladı. Orada aşağıda neler olduğunu bir düşünsene. "Bütün bunlar tarih oldu Frank. Bundan iyisini yapabiliriz."
"Yapabilir miyiz? Yapabilir miyiz?"
"Bekle ve gör." Uyandı. Midesi düğümlenmişti ve ter içindeydi. Kalkıp bir duş aldı. Daha şimdiden düşten sadece tek bir sahneyi hatırlıyordu. "Bekle ve gör," diyordu John. Fakat midesi odun gibiydi. Kahvaltısının ardından düşünceler içinde çatalını masada tıkırdattı. Günün geri kalanı boyunca kafası karmakarışık, sanki hala düşteymiş gibi dolaşarak, ara sıra düşle gerçek arasındaki farkın ne olduğunu merak ederek geçirdi. Bu yaşam her açıdan düş gibi değil miydi? Her şey aşırı aydınlatılmış, göz alıcı, bir şeylerin simgesi miydi? O akşam kendisini yardıma muhtaç ve bir tutkuya kapılmış gibi hissederek Maya'yı aramaya çıktı. Karar önceki gece Janet, "biliyorsun seni seviyor," dediğinde verilmişti. bir köşeden yemek salonuna saptı ve işte oradaydı. Başı çınlayan kahkahasının tam ortasında arkaya atılmıştı. Cap canlı bir maya. Saçları bir zamanlar siyah olduğu kadar beyazdı. Gözleri yanındakine kilitlenmiş, koyu saçlı, yakışıklı, belki ellilerinde kadına gülümseyen bir adam. Maya kendisine has ve alışkanlıklarından kaynaklanan bir tavırla elini adamın pazusuna koymuştu. Bir anlamı yoktu ve aslında adamın aşığı değil, onu bir şekilde büyüleyen biri olduğunu belirtiyordu. Adamın yüzündeki ifade kadını iyi tanıdığını belirtir gibi olsa da birkaç dakika önce tanışmış bile olabilirlerdi. Dönüp Frank'i gördü ve şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdı. Başını çevirip yeniden konuşmaya devam etti. Rusça, eli hala adamın kolundaydı. Frank duraksadı ve neredeyse dönüp gidiyordu. Sessizce küfretti kendisine. Okul çocuğundan başka bir şey değil miydi yani? Yanlarına doğru yürüyüp merhaba dedi. Yanıt verip vermediklerini duymadı bile. Bütün yemek boyunca Maya adamın hemen yanındaydı, ona bakmıyordu. Masasına doğru bile dönmüyordu. Adam yeterince hoşnut görünüyordu. Kadının ilgisine şaşırmıştı. Şaşırmıştı ama bundan hoşnuttu. Belli ki birlikte çıkacaklardı oradan. Belli ki geceyi birlikte geçireceklerdi. Bu ön bilgi insanları daima keyiflendirirdi. İnsanları işte böyle hiçbir huzursuzluk duymaksızın kullanırdı orospu. Aşk, düşündükçe öfkesi arttı. Kendinden başka kimseyi sevmemişti. Yine de onu ilk gördüğünde yüzündeki ifade bir an için hoşnut olmuş, ardından onu kızdırmak istememiş miydi? Bu da incinmiş duyguların, acı verme arzusunun, yani onun için duyduğu belirli, aşırı çocukça bir arzunun belirtisi değil miydi? Cehenneme kadar yolu var. Odasına dönüp çantasını topladı ve metro ile tren istasyonuna gidip batıya, Tarsis'ten yukarıya doğru Pavonis Mons'a giden bir gece trenine bindi. Birkaç ay içinde asansör göz alıcı yörüngesine oturtulduğunda Pavonis Mons Barrows'a tıpkı onun bir zamanlar tepe altını gölgede bırakışı gibi gölgede bırakıp Mars'ın ilgi odağı olacaktı. Asansörün yere ulaşmasına artık çok kalmadığı için bölgenin artan görkemi giderek belirginleşiyordu. Volkanın dik doğu yamacında bir kablolar karmaşası, mikrodalga kuleler hattı, bitip tükenmeyen bilmeyen istasyonlar, yükleme rayları, depolar ve çöplerle birlikte çıkan tren yoluna paralel uzanan iki yeni yol ve dört kalın boru hattı vardı. Sonra volkan kolisinin en son ve en dik tepe eğrisinin üzerinde geniş çukur kıyısına ulaşıldığında her yere saçılmış hale gelene dek giderek yoğunlaşmış geniş bir çadırlar ve endüstriyel binalar yığını, binaların aralarında kocaman yalıtım alanları ve yörüngedeki güneş panellerinden aşağı mikrodalgalanan enerji için alıcılar vardı. Yoldaki her bir çadır küçük apartman bloklarıyla tıka basa küçük bir kasabaydı ve her bir apartman bloğu da insanlarla tıka basa doluydu. Bütün pencerelerde çamaşırlar uçuşuyordu. Tren yoluna en yakın çadırların içinde birkaç ağaç vardı ve ticari bölgeler gibi görünüyorlardı. Frank yiyecek tezgahları, video satıcıları, önü açık jimnastik salonları, giysi dükkanları, çamaşır otomatlarını kesin görüntüler halinde gördü. Sokaklarda çöp yığınları vardı. Ardından yamaçtaki tren istasyonundaydı. Trenden indi ve istasyonun geniş çadırına girdi. Güney yamacının inanılmaz bir büyüklükte, neredeyse dairesel ve kuzeydoğuda oluşmuş devasa bir çukur dışında kesintisiz bir delik olan büyük kalderaya açılan inanılmaz bir manzarası vardı. Bu çukur kalderadan istasyona uzanan büyük bir gedik oluşturuyordu ve gerçekten de kaza eseri olan dev bir patlamadan geriye kalmıştı. Tasarıdaki tek aksama buydu, diğer açılardan uçurum düzgündü ve kalderanın zemini neredeyse kusursuz bir yuvarlaklığa, neredeyse kusursuz bir düzlüğe sahipti. Bir uçtan diğerine 60 kilometre ve tam 5000 metre derinliğinde, bütün Moholları sona erdirecek bir Mohol'un başlangıcı gibi. Kaldera zeminindeki birkaç insan varlığı belirtisi kararınca ölçeğindeydi. Kıyıdan bakıldığında neredeyse görünemez durumdaydılar. Ekvator tam güney yamacından geçiyordu ve asansörün alt ucunu saptayacakları yer orasıydı. Bağlama noktası belirgindi. Tren istasyonunun çevresindeki büyük çadır kentin birkaç kilometre batısına konumlanmış, oldukça büyük kahverengili beyazlı bir beton blok binaydı. Binanın ötesinde kıyı boyunca batıya doğru bir fabrikalar, toprak kazıcıları, yiyecek depolarının oluşturduğu bir hat uzanıyordu. Ve bu hat incecik havanın temiz tozsuzluğunda bir tür erik karası gökyüzünün altında fotoğraf berraklığıyla ışıldıyordu. Gökyüzünün zirvenin yakınlarında gündüz vaktinde bile görünen birkaç yıldız vardı. Gelişinin ertesi günü yerel bölge birimi onu asansör üstüne götürdü. Anlaşıldığı kadarıyla teknisyenler o öğleden sonra kablonun kılavuz telini aşağı indireceklerdi. Bunun pek seyirlik bir şey olmadığı anlaşıldı ama yine de ilginç bir manzaraydı. Kılavuz telin ucunda bir küçük bir yönlendirici roket vardı ve bu roketin doğuya bakan jetleri durmaksızın alevler çıkarıyordu. Arada sırada da kuzey ve güney jetleri ateşleniyordu. Roket böylece sinyal köprüsüne doğru yavaşça alçaldı, üzerinde gümüş bir tel bulunmasının ve sadece birkaç kilometre boyunca görülebilir olarak uzanan bir tel olmasının dışında diğer sıradan iniş araçlarına benziyordu. Ona bakarken Frank sanki denizin dibindeymiş ve erik renkli bir deniz yüzeyinden aşağıya sarkılmış bir oltayı seyrediyormuş gibi hissetti. Üzerine renkli bir yem takılmış bir olta, dipteki bir kalıntıyı çıkartmaya uğraşan bir kanca gibi. Duyduğu öfkeyle nefes alamadı ve aşağı bakıp derin derin soluması gerekti. Çok tuhaftı. Üst kompleksini gezdiler. Kılavuz teli yakalayan sinyal köprüsü beton blokun içindeki büyük bir deliğe yerleştirilmiş, kalın bir kenar halkası olan beton bir kraterdi. Bu beton kraterin duvarları kabloyu şok emici bir yakaya sabitleyecek mıknatıslı bobinleri tutan eğimli gümüş sütunlarla bağlıydı. Kablo bölmenin beton zemininden oldukça yukarıda, kablonun dıştaki yarısının çekimiyle desteklenerek boşlukta duracaktı. İncelikle dengelenmiş bir yörünge, küçük bir aycıktan uzanarak bu odaya inen toplam 37 bin kilometrelik bir nesne ve sadece 10 metre eninde. Kılavuz tel sabitlendiğinde kablonun kendisi çok kolayca aşağı indirilebilecekti. Fakat hızla değil, çünkü son yörüngesine gerçekten aşırı hassas biçimde asimptotik bir yaylanmayla süzülmeliydi. Tam Zenon'un paradoksu gibi olacak, dedi Sluzinski. Sonunda kablonun ucu bu ziyaretten ancak günler sonra belirdi gökyüzünde ve orada asılı kaldı. Sonraki birkaç hafta boyunca daha da yavaş bir şekilde alçaldı. Daima orada gökyüzündeydi. Gerçekten de çok garip bir manzaraydı. Frank'e bir tür baş dönmesi verdi ve onu her gördüğünde içini bir okyanus zemininde duruyor olma hissi kapladı. Yukarıdaki bir oltaya erik renkli deniz yüzeyinden aşağıya uzanan siyah bir ipe bakıyorlardı. Frank bu zamanı Mars ofislerinin ana departmanını artık Sheffield diye adlandırılan bu yeni kente aktarmakla geçirdi. Burrows ekibi bu taşınmaya karşı çıktı fakat onlara aldırmadı. Vaktini hepsi de asansörün veya Sheffield'ın çeşitli yerlerinde iş başında olan ya da dışarıdaki Pavonis kentlerinde gezinen Amerikalı yöneticiler ve proje yöneticileriyle görüşerek geçirdi. Amerikalılar eldeki iş gücünün ancak belli bir oranını temsil ediyorlardı. Fakat Chalmers yine de oldukça meşguldü. Çünkü toplam proje oldukça büyüktü. Amerikalılar süper iletkenlere ve gerçek asansör kabinlerine yönelik yazılıma hakim gibi görünüyorlardı. Ki bu da milyarlar eden ve aslında onun YZ'si ve Phyllis ile birlikte Sluzinski sorumlu olsa da birçok insanın Frank'e kredi açtığı bir işti. Amerikalıların çoğu Sheffield'ın doğusundaki Texas adlı bir çadır kentte Texas fikrinden hoşlanan veya rastgele oraya gelivermiş çeşitli uluslardan insanlarla birlikte kalıyorlardı. Frank olabildiğince çoğuyla görüştü. Böylece kablo yere indiğinde örgütlenmiş ve uyumlu bir siyaset içinde veya bazılarının dediği gibi onun emri altında çalışacaklardı. Ama orada olmaktan hoşnuttular, onların da işine yaradığı sürece. Asansör kabinlerinin iskeletini yapan Doğu Asya ortak pazarından ve kabloyu yapmış olan AB'den daha güçsüz olduklarını biliyorlardı. Praxis, Amex, Armscor ve Subarashi'den de daha güçsüzdüler. Sonunda kablonun indirileceği gün geldi. Bunu görmek için Sheffield'da devasa bir kalabalık toplandı. Tren istasyonunun meydanı kapasitesinin çok üstünde bir insan yığınıyla dolmuştu. Çünkü yamaçtan halk arasında soket diye adlandırılan üst kompleksine uzanan güzel bir manzarası vardı. Saatler geçtikçe kara sütunun ucu hedefine yaklaştıkça daha da yavaş hareket ederek aşağı doğru kaydı. Orada öylece asılı kaldı. Onu aşağı yönlendiren kılavuz telden çok daha büyük değildi. Aslında bir enerjiye roketinin yön verici ucundan daha küçüktü. Gökyüzünde kusursuz bir dikeylikle duruyordu. Ama öyle ince ve önden görülen kısmı öyle gösterişsizdi ki bir gökdelenden uzun görünmüyordu. Havada duran ipince upuzun bir gökdelen, gökyüzünden de uzun siyah bir ağaç. Tam altında olmalıydık. Tam soket zeminin altında dedi ekibinden biri. Yerleştiğinde bir boşluk payı kalıyor olmalı değil mi? Manyetik alan seni bir parça çekiştirebilir diye yanıtladı Sluzinski gözlerini gökyüzünden ayırmadan. Gitgide yaklaşırken kablonun çeşitli çıkıntılarla kaplanmış ve gümüş tellerle işlenmiş olduğunu gördüler. Altındaki açıklık küçüldü, ardından ucu üst kompleksinin içinde kayboldu ve alandaki kalabalığın deniz kabuğundan çıkıyora benzeyen uğultusu arttı. İnsanlar dikkatle TV'lere bakıyorlardı. Soketin içindeki kameralar kablonun beton zemine 10 metre kala ağır ağır durmasını gösteriyordu. Ardından ray üzerindeki taşıma ayaklarının minik bir aletmişçesine hareket etmesi ve kablonun çevresine ucundan birkaç metre yukarıya somut bir tasmanın geçmesi geldi. Her şey düşsel bir ağır çekimde oluyordu ve bittiğinde yuvarlak soket odası kötü yerleştirilmiş siyah bir çatıya kavuşmuş gibi oldu. ''Asansör yerine oturdu'' dedi bir kadın sesi hoparlör sisteminden. Kısa bir süre alkışlar duyuldu. İnsanlar TV'lerden uzaklaşıp yeniden çadır duvarlarına doğru baktılar. Şimdi nesne gökte asılıyken görüldüğünden daha az tuhaf görünüyordu. Artık Mars mimarisinin reductio ad absurdumundan başka bir şey değildi. İncecik upuzun kara bir kule. Dipnot reductio ad absurdum. Latince, bir şeyin mantıksızlığını ispat, aksinin yalan olduğunu ispat süratiyle bir fikrin doğruluğunu gösterme. Bir fasulye sırığı, garip ama öyle pek de rahatsız edici değil. Kalabalık kendi içinde binlerce konuşmaya bölünerek dağıldı. Çok geçmeden asansörler çalışmaya başladı. Kablonun Clark'tan fışkırdığı yıllar boyunca üzerinde robotlar geziniyor, kabloyu her bir kilometresini kaplayan güç hatlarını, güvenlik kablolarını, jeneratörleri, süper iletken pistleri, bakım istasyonlarını, savunma istasyonlarını, konum ayarlama roketlerini, yakıt tanklarını ve acil durum korunaklarını yapıyorlardı. Bu çalışma kablo yapımıyla aynı hızla ilerlemişti. O yüzden yere varıştan kısa süre sonra kabinler yukarı aşağı, yukarı aşağı, her yönde 400 tanesi bir saç telinin üzerindeki parazitler gibi gidip geliyordu. Birkaç ay sonra yörüngeye çıkmak üzere bir asansöre binebiliyordunuz ve yörüngeden yüzeye inmek üzere başka bir asansöre binebilirdiniz. Sonunda indiler, yeryüzünden kesintisiz mekik filolarıyla birlikte. Yeryüzü Venüs-Mars sisteminin çevresinde gidip gelen o büyük uzay gemileriyle bu üç gezegeni ve ayı yerçekimsel tutamaklar olarak kullanıp yeryüzünden ve Mars'tan birbirleriyle yarışarak delice hızlanmış nakliye araçlarıyla geldiler. İşleyen 13 gemiden her birinde 1000 kişi vardı ve her seferinde tam dolu geliyorlardı. Yani Clark'a kesintisiz bir insan dalgası geliyor, asansör kabinleriyle aşağıya indiriliyor, sokette karaya çıkarılıyorlardı. Sonra Sheffield'ın meydanlarına dökülüyorlar, yabani, kaygılı ve gözleri şişmiş bir güruh güçlükle tren istasyonlarına, dışarıdaki kasabalara giden trenlere götürülüyorlardı. Bu trenlerin büyük bölümü yüklerini Pavonis'in çadır kentlerine boşaltıyordu. Robot ekipler bu çadırları yeni gelenlere yetişecek bir hızda ancak yapabiliyordu. Ve iki yeni boru hattı, Noctis Labyrinthus'tan altındaki Compton akiferinden çıkartılıp pompalanan Pavonis'in suyunu güvenceye almıştı. Yani göçmenler yerleştiriliyordu. Sokette yani kablonun diğer yanındaysa yukarı giden asansör kabinleri işlenmiş metaller, platinyum, altın, uranyum ve gümüşle dolduruluyordu. Ardından kabinler salınıp piste yerleştiriliyor ve oradan tekrar yavaş yavaş saatte 300 kilometrelik son hızlarına ulaşarak gidiyorlardı. 5 gün sonra kablonun tepesine varıyorlardı. Artık çok tünelli bir karbon kondrit asteroide yüzeydeki binaları ve içerideki tünelleriyle Mars'ın 3. ayı olmaktan çıkıp bir uzay gemisi ya da şehri haline dönüşmüş olan Safra Asteroid Clark'ın içindeki kilitlere iniyorlardı. Canlı ve telaşlı bir yerdi burası. Aralıksız bir gelip giden gemiler akışı vardı. Ve var olan en güçlü YZ'lerin bir bölümünü kullanan koca bir yerel trafik denetçilerinin gücü oranında ekipler durmaksızın akıyordu. Kabloyla ilgili işlemlerin çoğu bilgisayarlar tarafından denetlenip robotlar tarafından yapılıyor olsa da tüm bu çabaları yönetip gözetlemek üzere çeşitli insan meslekleri doğuyordu. Elbette bütün bu yeni görüntüler medyada anında ve geniş bir şekilde yer almaktaydı. Ve her şeyin ötesinde 10 yıllık bir bekleyişe rağmen asansör yere varışın ardından sanki Athena gibi birdenbire ortaya çıkmış sayılıyordu. 52. Ayının sonu. Sayfa 491.